Neyse adımız ve
uyumlu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün yine buluştuk sizlerle. Sizleri de yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine çok değerli konuklarımız var. Çok güzel konuları paylaşacağız, konuşacağız onlarla ve sizlere ulaştıracağız. İlk olarak Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Erdem bizlerle birlikte olacak. Sulak alanları ve çevre için önemini konuşacağız. İkinci bölümümüzde avukatımız Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak ve aile birleşimi konusunda detaylı bilgiler edineceğiz kendilerinden. Öyleyse Hayatın Sesleri hemen müzikle başlasın ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza
bakıyorum bu günler. ya balkondayım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Erdem bizlerle birlikte. Sayın Erdem, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sulak alanları, çevre için önemini, Türkiye için özellikle önemini konuşacağız. Fakat konumuza geçmeden önce Doğa Araştırmaları Derneği'nin çok köklü bir dernek olduğunu biliyoruz. Biraz derneğimizden bahsedelim. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı, bugünlerde neler yapılıyor diye sorayım.
Tabii. Doğa Araştırmalar Derneği aslında 1998 yılında Kuş Araştırmaları Derneği ile, derneği ismiyle kurulmuş bir derneğimiz. Bir grup araştırmacı, bilim insanı ve kuş gözlemcisinin bir araya gelerek Türkiye'nin kuş varlığını araştırmak, Türkiye'nin kuş varlığının ve yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş. 2011 yılına kadar bu isimle faaliyetini sürdürdü. 2011 yılına geldiğimizde derneğimizin yaptığı çalışmalar kuş isminin altına sığmamaya başladı.
Evet, sanki tek yönlüymüş gibi anlaşılıyor değil mi? Evet, sadece sanki kuşları araştırıyorlar.
Tabii Kuş Araştırmaları Derneği iken de doğa korumanın diğer unsurlarıyla çalışırdık ama baktık daha geniş alanlarda faaliyet göstermemiz gerekiyor. Ve kuş terimiyle doğa terimini değiştirdik. Tüzüğümüzü buna göre düzenledik. 2011 yılından bu yana da Doğa Araştırmaları Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz. Doğa Araştırmaları Derneği, Türkiye'deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeler için çalışan bir dernek.
Yani illa yok olmalarını bekleyip de hemen eyleme geçme gibi değil aslında.
Değil tabii. Onların önemli olan nesli tehlikede olanların sayılarının artırılması. Ama daha doğrusu canlıların nesillerinin tehlikeye
girmeden.
Evet. Girmemesi için, düşmemesi için çaba sarf etmek. Doğa Araştırma Derneği de bu söylediğimiz amaçla çalışıyor. Bunun için özellikle korumada öncelikli türler, korumada öncelikli türler dediğimizde daha çok nesli tehdit altında olan, tehlikeye düşmeye yakın olan türler veya çok daha sınırlı alanlarda bulunan ve o alan yok olduğu zaman yeryüzünden tamamen silinebilecek olan türler diye tanımlıyoruz. Korumada öncelikli türlerin korunması için eylem planları yapan, bunların yaşama alanları için yönetim planları hazırlayan, hem eylem planlarında hem yönetim planlarında gerek sivil toplum kuruluşlarında olsun, gerek bu işte asli görevli olan kamu kurumlarında olsun, onların çalışmalarına katkı verir. Yine canlı türlerin araştırılması, izlenmesi çalışmalarına katkı verir. Tabii kamuoyu oluşturmak son derece önemli doğa koruma konusunda. Biz de kamuoyu oluşturma, eğitim, kapasite artırım çalışmalarını son derece öncelik veren kurumlardan bir tanesiyiz. Bir diğer konu tabii yasal düzenlemeler. Türkiye'de işte bu saydığımız canlıların ve yaşam alanların varlıklarını sürdürebilmesi için güçlü yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi için çaba veriyoruz, katkı sağlıyoruz. Doğa Araştırma Derneği böyle bir dernek. Bir profesyonel kadromuz var. Zaman zaman 5 ile 10 arasında değişen geniş bir gönüllü ağımız var. Bütün bu çalışmalarımızda bize destek olan. Aslında 2019 21 yıl.
21 yıl olmuş,
dile kolay.
Maşallah.
Türkiye koşullarında bir derneği var etmek çok önemli bir.
Siz ne zaman dahil oldunuz?
Benim fena sayılmaz. 2003 yılında 2003 yılına kadar kendimle ilgili de bir iki cümle söyleyeyim.
Buyurun.
Aslen ziraat mühendisiyim ama ilk mesleğim öğretmenlik. Öğretmen lisesini bitirdim. Türkiye'nin değişik illerinde öğretmenlik yaptım. Arada ziraat fakültesini bitirdim. 1989 yılında Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü iken kuruma girdim, yani çevre örgütüne. Hı hı. Kısa bir süre sonra bakanlık, Çevre Bakanlığı kuruldu. Çevre Bakanlığı bünyesinde ilk sulak alanlar biriminin kurucusuyum şube müdürü olarak. 14 yıl kadar çalıştım. Bir cuma günü emekli oldum. Cumartesi günü de Kuş Araştırmaları Derneği'ydi o gün. Derneğe geldim ve aradan 15 yılı aşkın bir süredir de Kuş Araştırmaları Derneği ve Doğa Araştırmaları Derneği'nde Türkiye'nin doğasının korunmasına katkı sağlamaya çalışıyorum.
Ne kadar iyi etmişsiniz. Bu arada dediniz ya sulak alanlarla ilgili ilk çalışmayı başlattım diye. Evet. Öyleyse hemen konumuza giriş yapmış olalım. Sulak alanlarla ilgili durum sizin o ilk müdürlüğü kurduğunuz zaman nasıldı? Şu anda durum nasıl?
Önce şey ifade edeyim. Sulak alan kavramı aslında çok geniş bir kavram. Toplumda da çok yaygın kullandığımız bir kavram değil. Coğrafi terim olmasına rağmen. Sulak alanlar bizim literatürümüze aslında koruma çalışmalarıyla birlikte giriyor. Şu anda hem çevre kanununda hem kara avcılığı kanununda bir tanımı var. Suları tatlı, acı veya tuzlu, doğal ya da yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, denizlerin gelgit dönemlerinde 6 metreyi geçmeyen derinliklerinde kapsayan bütün sular. Sazlıklar, turbalıklar sulak alan kavramı içerisinde yer alıyor. sulak alanların hem bulunduğumuz coğrafya içerisinde hem de insanların yaşamında çok önemli rolleri var. Arzu ederseniz geçmişteki durumuyla bugünkü durumunu karşılaştırmadan önce biraz sulak alanlar niye önemli ondan bahsedelim.
Hayır, tabii buyurun.
Sulak alanlar biz konunun uzmanları ve bu konuda çalışanlar bir kullanım değerleri, bir de dolaylı değerler diye, dolaylı kullanım değerleri olarak iki ana başlık altında toplarız. Kullanım değerleri dediğimiz zaman içme suyu temininden başlayın ki yaşam onunla birlikte başlıyor. İşte balıkçılık, saz üretimi, hayvancılık gibi doğrudan pazar değeri olan ürünleri anlıyoruz. Biraz kısaca bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da bence bunlardan çok daha önemli dolaylı kullanım değerleri ki onlar özellikle bu ekolojik denge dediğimiz onun düzenli işleyişinde, devamlılığında çok önemli rolleri var. Suyu hepimiz biliyoruz. Susuz yaşam olmuyor. Hiçbir canlının susuz yaşaması mümkün değil. Türkiye'de aslında suyun çok bol olduğu bir bölgede değil. Su fakiri demesek de fakire yakın bir noktada bulunuyor ne yazık ki. Şöyle bir rakam vereyim. Mesela dünyada su tüketim kişi başına 7600 metreküp iken Türkiye ortalaması 1430 metreküp. Bu tüketim her geçen gün biraz daha artıyor. Ama ne yazık ki su kaynaklarımız tükeniyor. Onun için sulak alanlar hem kullandığımız suları besleyen hem kendi su kaynağı olduğu gibi hem de birçok kaynağı besleyen çok önemli bir değer. Bunun dışında balıkçılık son derece önemli. Mesela yediğimiz balıkların yaklaşık 1/3'ü, yani %60'ına yakını sulak alanlarda veya yaşamının bir dönemini sulak alanlara bağımlı olarak geçiriyor. Bunun anlamı şu, biz sulak alanlarını kaybettiğimiz zaman veya dünya sulak alanlarını kaybettiği zaman insanoğlunun yediği balıkların %60'ını da kaybedecek. Bu açıdan çok önemli. Saz üretimi de önemli. Aslında sulak alanlara, sazlıklara yakın olmayan insanlar çok fazla bilmeyebilir ama Türkiye'de pek çok yerde, örneğin Ereğli sazlıklarında, Kızılırmak Deltası'nda, Sultan Sazlığı'nda pek çok insan geçiminin önemli bir kısmını sazlardan sağlar. Nasıl sağlar? Kestiği sazlardan işte sepettir, benzeri şeyler, çadır, yaygı, benzeri şeyler yapılarak, satarak geçimini sağlar. Ya da yalıtım malzemesi olarak. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok büyük talepler var. Ve yurt dışına ihraç edilir. Bir diğer konu bence çok çok önemli. Özellikle Orta Anadolu için bizim hayvancılığın sürdürülebildiği açısından sulak alanlar son derece önemli. Niye önemli? Haziran'ın özellikle ikinci haftasından sonra Orta Anadolu'da her taraf kurur, bozkırdır. Ama bir yer yeşildir. O da sulak alanların bulunduğu bölgeler. Taban suyu yüksektir. Mera hayvancılığın devamlılığı açısından son derece önemlidir. Sadece bir örnek vereyim. Kızılırmak Deltası'nda 11 binin üzerinde manda. Sulak alanlara ki mandalar sulak alan canlısı, aslında sulak alanlara bağımlı yaşayan hayvanlarımız. Son yıllarda da devletin de önemli teşvikleri oldu. Özellikle mandacılığın geliştirilmesi için. Çünkü yok olmak üzereydi. Ve şu anda sadece Kızılırmak Deltası'nda 11 binin üzerinde manda yaşıyor. Bunun tabii bölge ekonomisine çok önemli katkıları var. 20 binin üzerinde küçükbaş, işte bir 10 binin üzerinde büyükbaş hayvan yaşıyor. Orta Anadolu'da gittiğiniz zaman Beyşehir, Eğirdir'in çevresindeki çayırlarda veyahut da sulak alanların bulunduğu bölgelerde, çayırlarda yayılan binlerce hayvan görürsünüz. Bu açıdan önemli. Bir başka önemli sulak alanların tuz üretimi.
Tuz Gölü ve civarında.
Tuz Gölü. Sadece Tuz Gölü değil, Gediz Deltası mesela İzmir'de bizim tuz tüketimimizin yaklaşık %60'dan daha fazlası Tuz Gölü'nde üretilir ki Tuz Gölü Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından bir tanesidir. Yine İzmir Kuş Cenneti diye anılan Gediz Deltası, Gediz Nehri'nin denizde buluştuğu yer, %30 kadarı da oradan, %10'u diğer alanlardan, kaya tuzu veyahut da başka yerlerden karşılanır. Bir başka özelliği sulak alanların, biz Ankara'da yaşıyoruz. 4,5 milyonluk çok büyük bir metropol. Özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar doğaya hasretler.
Evet.
Ve sulak alanlarda güzel manzarasıyla, kuşuyla, bitkisiyle, sazıyla, işte birçok rekreatif faaliyetler için sağladığı imkanlar, nefes almamızı sağlayan alanlar. İşte balıkçılık dedik. Ben birkaç rakam vereceğim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 milyondan fazla insan amatör balıkçılık yapıyormuş. Ve bunların yılda harcadıkları para 24 milyar Amerikan dolarıymış. Yine Kuzey Amerika'da 60 milyondan fazla insan kuş gözlemciliği yapıyor. Bizim ülkemizde de sayı hızla artıyor. 3.2 milyon insan avcılık yapıyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. 60 milyondan fazla insan kuş gözlemciliği yapıyor. Sadece 3.2 milyon avcılık yapıyormuş. Ve bunların da getirisi 20 milyar doların üzerinde. Yine İngiltere'de 4 milyondan fazla insan kuş gözlemciliği yapılıyor.
Ülkemizde durum nasıl?
Ülkemizde de son özellikle 15-20 yıldır hızla arttı bu sayı. Hem kuş gözlemcilerin sayısı arttı, hem kuş fotoğrafçıların sayısı arttı. Hatta son 5-6 yıldır Trakuş gibi, Trakel gibi, Tramem gibi, ki bunlar Türkiye'nin kuşları, Türkiye'nin kelebekleri, Türkiye'nin memeli hayvanları gibi çok önemli fotoğraf siteleri falan oluştu.
Dergiler de çok yani
20 yıl öncesinde biz bir duyuyor, kitap basımında fotoğraf bulamazken yurt dışında falan ararken bugün çok çok iyi fotoğraflar çekiliyor artık, doğa fotoğrafları.
Ve bu da gözlemcilik arttıkça tabii o kuşların daha değerli olduğu ve bulundukları alanda yaşamlarının daha kaliteli olması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmuş
tabii oluyor. Tabii bilgi sahibi herkes. Oluyor. Şeyi ifade edeyim, geçen seneki rakamlar var. Kuş Cenneti Milli Parkı bizim Bandırma'daki ilk milli parklarımızdan bir tanesi. Geçen seneki ziyaretçi sayısı 46.400 küsürdü. 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman bu rakamlar 4-5 bin civarındaydı. Yani biz 10 yılda Kuş Cenneti Milli Parkı'na gelen ziyaretçi 10 kat kadar artmış. Bu kadar hızla çoğalıyoruz.
Ne güzel.
İnşallah sayımız daha da fazla artacak. Dolaylı kullanım değerlerinden bahsetmiştim. Sulak alanlar bulundukları bölgenin su rejimini düzenlerler. Biraz önce hayvancılıktan bahsederken o taban suyunun yüksek olması. Geçmişte pek çok sulak alanını kaybetti Türkiye. Özellikle 1970-80'li yıllarda kurutma çalışmalarıyla. Ki yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii sıtma herhalde insanlığın başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesi. Bir diğeri de vebadır herhalde. Hı hı. Özellikle sıtma ile mücadele sürecinde sadece Türkiye'de değil, tüm Akdeniz ülkelerinde çok büyük sulak alanlar
kayboldu,
yok edildi. Daha sonraki yıllarda özellikle 70'li, 80'li yıllarda sıtma ile mücadele tarım toprağı kazanmaya dönüştü. Ve o dönemde de Amik Gölü gibi, işte Maraş'ta Gavur Gölü gibi, Emen Gölü gibi, Orta Anadolu'da Sakyatan Gölü, Ereğli Sazlıkları çok önemli sulak alanlarını kaybetti. Bunların toplamı 1 milyon 300 bin hektarı buluyor. Yaklaşık neredeyse bir Marmara Denizi büyüklüğünde.
Yani doğal yollarla kayıplar muhakkak oluyor ama aslında en büyük zararı insanlar mı veriyor sulak alanlara?
Doğal yoluyla kayıplar çok çok az.
Pek de yok.
Yani insanın yaptığını, yanında, doğaya yaptığını herhalde o diğer yapılanlar dikkate alınmayacak kadar küçük. Sulak alanların bir başka özelliği ki bu da Orta Anadolu için bizim için çok çok önemli. Bulundukları bölgenin iklimini yumuşatıyorlar. Ben bir basit bir çalışma buraya gelmeden önce karşılaştırdım. Van'da Ocak ayı ortalamaları -3.6, Erzurum'da -8, Kars'ta -11, Ağrı'da -10, Muş'ta -7.7. Hemen hemen bunlar aynı seviyedeki illerimiz bizim. Hı hı. Ama Van'la diğer illerimizi karşılaştırdığımız zaman Ocak ayı ortalamalarının çok daha soğuk olduğunu görüyoruz. Oradaki o iklimi sağlayan Van Gölü ve diğer bu saydığımız illerde kışlık buğday yetiştirilemezken Van'da bunu yapmak
daha
mümkün olabilir.
Daha sıcak olduğunu görüyoruz.
Daha sıcak olabilir evet, tabii. Türkiye'de bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ne yazık ki süremiz son derece sınırlı.
Evet, son dakikalarımızda sulak alanlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
Şunu söyleyeyim.
Hani geçmişle bugünü kıyaslayalım diye bir cümleyle başlamıştık.
Şunu söyleyeyim.
Buyurun.
Aslında bugün yasalarımızdan da sulak alanların kurutulması kaldırıldı. Hı hı. 1994 yılında Türkiye sulak alanların korunması sözleşmesine taraf oldu. Ve bununla birlikte bütün dünya Türkiye'deki sulak alanlarını koruyacağını taahhüt etti. Hı hı. Ama hala devam eden en temel problemimizden bir tanesi şunu söyleyebiliriz. Suyu iyi yönetemiyoruz. Son dönemlerde gazetelerde haber oluyor. Özellikle çökmeler oluyor. Obruklar meydana geliyor. Orta Anadolu'da son herhalde 20 yılda 30 metreyi falan daha aştı. Yeraltı su seviyesindeki düşmeler. Bu gelecek için çok büyük bir tehlike.
Peki, bir diğer son cümlelerinizde neler yapabiliriz? Onu da alalım.
Şunu da söyleyeyim. Tabii en temel problemlerden bir tanesi kirlilik. Biliyorsunuz sulak alanlar bulunduğu bölgenin en çukur yerinde yer alıyor. Ve o havzada yapılan her türlü faaliyetin etkisi orada görülüyor. Ne yapılmalıyız? En önemlisi bu tür alanları korumak için çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bundan sorumlu olan kamu kurumlarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çok daha geniş kitlelere sulak alanların biraz önce saydığım konulardaki önemini aktarmamız gerekiyor. İzleme çalışmalarına önem vermek gerekiyor. Problemlerin çıktığı yerlerde zamanında müdahale etmek gerekiyor. Bir de yaptığımız bütün planlama çalışmalarında mutlaka sulak alanların önemini ve onların varlıklarını sürdürmesini dikkate almak durumundayız.
O tür çalışmalar yapmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdem. Katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyoruz ayrıca dernekteki çalışmalarınızda.
Sağ olun, eksik olmayın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdem bizlerle birlikteydi. Sulak alanları ve çevre için önemini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında avukatımız Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Avukatımız Süleyman Çetin bizimle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Merhabalar, tekrar sizlerle birlikte olmak çok güzel.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, bizim için de öyle. Bugün yine özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı çok ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Aile birleşimi konusu. Şimdi diyecekler ki ailemiz zaten bir, hani bu neden böyle bir konu hukukta yer aldı? Detayları sizden alalım.
Evet, memnuniyetle. Bu daha önce zaten yine bizim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hukuk köşesinde de buna ilişkin çok sıkça sorular alırdık. Hı hı. Aile birleşimi ne? Yani ne demek aile birleşimi? Ayrı ailelerin bir araya gelmesi mi? Ya da işte evlilik boşanmayla ilgili, hı hı, bir mesele mi? Hayır, öyle değil. Örneğin özellikle Türkiye'den çalışmak amaçlı, eğitim amaçlı yurt dışına giden vatandaşlarımız Türkiye'de kimlerini bırakıyor? İşte bazen eşlerini bırakıyor, bazen çocuklarını bırakıyor. Tek başına gidiyorlar önce, daha sonra işte orada eğitim amaçlı veya işte iş amaçlı kaldıklarında, ikamet izni aldıklarında, çalışma izni aldıklarında ne oluyor? Memleket hasretinin üstüne bir de aile hasreti biniyor. Buradaki hele çocukların yaşları küçük olursa, çocukların bir anneye bir babaya olan ihtiyacı azımsanmayacak kadar büyük. Onun sevgisine, onunla birlikte olmaya ihtiyacı var. Öyle olunca ne oluyor? Aile, parçalanmış aileler dediğimiz sistem ortaya çıkıyor. Ailenin yarısı burada, yarısı yurt dışındaki bir ülkede. İşte izinden izine, her yılda izine gelmek kolay bir iş, hı hı, değil. Çünkü bir maliyet, bir ekonomi. Orada zar ve zor şartlar altında kazanılan parayı işte bir uçak parası, bir ulaşım parası vermek, toparlamak da kolay değil. Bazen 2-3 yılda bir ancak aileler bir araya gelip görüşebiliyordu. Tabii şimdi hem ulaşım olanaklarının gelişmesi, bu anlattığım biraz daha önceki olaylar, ama şimdi ulaşım olanakları falan da gelişti. İşte Türkiye'den, Türkiye'nin değişik illerinden Almanya'nın, Avrupa'nın değişik ülkelerine neredeyse günlük kalkan uçaklarımız var. Yani, hı hı, insanlar bu hasretlerini daha rahat giderebiliyorlar. Ama sonuçta ortada bir bölünmüş, parçalanmış, hı hı, aile yapısı var. Bu da hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne hem aynı zamanda da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Şimdi tabii yurt dışına giden vatandaşlarımız özellikle ailelerin birleşimi konusunda bulundukları ülkeden kaynaklı sıkıntılar yaşamaya başladılar. Evet. Yani o ülkenin işte mevzuatına göre işte dil şartı arayanlar var, yaş şartı arayan var, belli bir alanda uzmanlık arayan ülkeler var. Yani her ülkenin o ülkeye getirilecek ailenin diğer fertlerinin getirilmesiyle ilgili aradığı bir takım şartlar var. Öyle olunca işte biz bu aile birleşimi dediğimiz yöntemle ailelerin birleştirilmesi söz konusu oldu. Nasıl oldu bu? Mesela evlilik yöntemi dediğimiz bir yöntem neydi? Almanya'ya gitmek isteyen, işte Fransa'ya gitmek isteyen bir Türk genci, bu kadın veya erkek olabilir, hiç fark etmez. Avrupa'da işçi olarak çalışan ya da oraya yerleşmiş bir başka Türk'le evlenmeye başladı. Evlilikle eşini oraya götürmek. Eş durumundan. Şimdi tabii bunda da çok sıkıntılar yaşadık, hı hı, ilk zamanlar. Yani Türk vatandaşları oldukça sıkıntılı süreçler geçirdiler. Hatta bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar devam eden süreçler işledi. Yani kolay değildi tarihçesi baktığımızda. Evlenme yoluyla aile birleşiminde örneğin diyordu ki sen muvazalı mı evlendin? Yani hileli bir evlilik yaptın. Aslında sen amca kızını da buraya getirmek ya da dayı oğlunu buraya getirmek için ya da bir akrabanla kağıt üstünde bir evlilik yaptın ki, hı hı, onu Almanya'ya, onu Fransa'ya, işte Hollanda'ya getirmek amacıyla anlaşmalı evlilik mi yaptın diye çok uzun yıllar evlenmiş çiftler birbirinden ayrı kaldı. Hatta öyle şeyler oldu ki nikah yapıldığı halde düğünü yapılamayan, çünkü hani kağıt üstünde hemen izinleri alabilelim diye insanlar evlendirildiler. Nikah kıyıldı, resmi nikah. Vatandaş gitti ülkeye, yabancı ülkeye. Sonra onu aldırmak için uğraştı. Ama bu yıllar sürdü ve o yıllar süren süreç içerisinde aslında gerçekte evlilik hiç olmadı. Hmm. Düğün hiç olmadı. Ve hiç böyle bir araya gelemeden boşanan çiftler oldu. Çünkü izin alınamadığı için ve o süreçte 2-3 yıl gibi uzun süreler sürdüğü için bazı çiftler resmi olarak evli olmasına rağmen fiilen evlenemedikleri için, evlilik hayatını birlikte geçiremedikleri için boşandılar. Bu boşanmalar oldu. Hatta boşanma davaları bile çok uzun süreçler alan birliktelikler oldu. İşte bunu önlemek için de hem Türkiye hem de mütekabiliyet esası dediğimiz karşılıklılık esasıyla aile birleşimlerinin kolaylaştırılması yolunda büyük adımlar atıldı. Ve Almanya'da da evlilik birliği yöntemiyle, yani evlenme yöntemiyle aile birleşiminin yolu açılmış oldu. Neydi burada şart? Ön şartları vardı. Tabii evlenme yöntemiyle o ülkeye gelebilmesi için, aile birleşim için diğer vatandaşın ya da eşlerin, çocukların o ülkede, yabancı ülkede ikamet izni olması gerekir. Bir, iki, çalışma izni olması gerekir. Çünkü diyor ki, bu iki şartı niye arıyor? Daha oturma izni olmayan kişinin, kendisinin oturma izni yokken diğer aile bireylerinin bu ülkeye getirilmesi doğru değil diyor kendi yasalarına göre. Yine ikincisi çalışma izni. Eğer diyor ki ya daha
kendine bakamıyorsun.
Kendine bakamıyor.
Aileye nasıl bakacaksın?
Şimdi getirdiği ailesine nasıl bakacak? Evet, gayet mantık bu, doğrusu. Bu nedenle oturma ve çalışma izni olanlara evlenme yöntemiyle aile birleşimi yolu açılmış oldu. Şimdi özellikle Türkiye'de evli olmayıp, yani bu bahsettiğim şey Türkiye'de işte evlenip de oraya gitti ama ailesini getiremiyordu. Bir de hani biraz önce bahsettiğim...
Oradayken evlenenler mi?
Oradayken evlenenler. Evet. Çok güzel. Biz de ona yeni evlenme, yeni evlenme yöntemiyle aile birleşimi diyoruz. Türkiye'de evli olmayan ama evlenmek üzere Almanya'ya gelecek olan eş de yine bazı özellikler
var. Sorunlar var.
Evet, hem sorunlar var hem bazı özellikler aranıyor. Bir defa ilginçtir. Mesela normal bir seyahat vizesi alıyoruz ya. Bunlarda bir de evlenme vizesi denilen bir şey var. Özellikle Almanya için.
Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde var mı? Almanya
Almanya'da var, Fransa'da var. Evlenme vizesi dediğimiz. Yani evlenme amaçlı yerleşme. Buraya gelenlerin vizeyi aldı. Ülkeye giriş yaptı, yabancı ülkeye. Bir ay içerisinde bu nikah işlemlerini tamamlamak zorunda. Yani geldim ben vazgeçtim evlenmekten
diyemez.
Yok. Eğer geliyor o bir aylık süre içerisinde. Vizenin süresi de zaten evlenme vizesi denmesin o. Evet, o bir aylık süre içerisinde eğer evlendiniz, evlenmediniz artık sizin vizeniz sona erdiği için sizi geri gönderiyorlar. Bunun için de bu evlilik vizesini alıp yurt dışına giden vatandaşlarımız aynı zamanda mutlaka yabancılar dairesine başvurması gerekiyor. Aksi halde kaçak konumuna düşerler. Bu nedenle geçici de olsa bu vizeyi alıp ve bu vizeyle birlikte de yine orada o bir aylık süre içerisinde evliliklerini tamamlayıp bunu da yabancılar dairesine bilgi vermeleri halinde yeniden evlenme yoluyla birleşim söz konusu oluyor. Çocukların getirilmesi meselesi var. Bu yöntem bir de hani eşler evli, ikisi de işte Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'da ama çocukları burada. Burada evlilikte özellikle yanına göç edilecek vatandaşın, yani yurt dışında bundan vatandaşın gerekli şartları taşıması. Neydi o? İşte çalışma, oturma, yani ikamet izni dediğimiz şartları taşıması halinde 16 yaşını doldurmamış çocuklarına aile birleşimi vizesi veriliyor. Yani 17 yaşındaysa, 18 yaşındaysa vermiyorlar. Zorluk çıkartıyorlar çünkü çocuk kısa bir dönem sonra reşit olacağı için o aile birleşimi içerisinde onu saymıyorlar. Halbuki bizde
ama evet.
35 yaşına da gelse, çocuk. 55 yaşına da gelse annesi babası için çocuk, çocuk yine çocuğudur. Ama özellikle Almanya için getirmiş.
Bunda bir düzenleme yok mu şu anda?
Bu bir böyle zaten yasal düzenlemesi böyle. Yani Almanya'daki. Bir başka dikkat edilecek husus, hani dedik ya çalışma izni olması, oturma izni olması. Çalışma izni var ama bir gelir hesabı. Yani o kişiyi yanına bir kişi dahi aldığında o kişiyi geçindirebilecek şeyi var mı? Ekonomik geliri var mı? Mesela o da. Alman yabancı daireleri, özellikle Alman sosyal kanun kitabı var. Onlarda da bu aile birleşimine ilişkin düzenlemeler var. Orada 5. maddesinde diyor ki aylık ödemeleri diyor konut, kira, yakacak neyse bunları karşılayacak düzeyde olmalı ve en azından bu masrafların %10 ile %20'sini karşılayabilecek gelirin olması lazım. Biliyorsunuz orada işsizlik parası dediğimiz devlet yardımları da olduğu için bu da %10 ile %20 arasında bir rakam ilave ediliyor. Normal bu gelirin üstüne eğer %10 %20 fazlaysa siz bir kişiye dahi bakabilirsiniz. Yani artı bir kişiye bakabilirsiniz diyor.
Peki giden eşe işsizlik maaşı veriliyor mu yoksa sadece kendisine verilenle mi geçinmek zorundalar?
Şöyle orada bulunan kişinin işsizlik maaşı alma hakkı var. Henüz daha yeni gelecek olan ya da yeni evlenmeyle gelen eşin veya İşte 16 yaş ve altındaki çocukların zaten çalışmaları söz konusu olmadığı için işsizlik maaşı söz konusu değil ama orada çalışan kişinin alması lazım. Ve bu ortalama gelir hesabı dediğimizde yaklaşık 1400 euroya tekabül ediyor. Yani bir kişinin en az yaklaşık 1400 euro aylık gelirini belgelendirmesi gerekiyor ki yanına bir kişiyi getirebilsin. Aile birleşim yapabilsin. Eğer geliri 1400 euronun altında ise o takdirde böyle bir imkan da kalmıyor. Tabii hep biz Türk vatandaşları için aile birleşim diyoruz ama mesela Alman vatandaşları için de aile birleşim var. Yani onlar da yine aynı şekilde Alman ikamet yasasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Yani bunu niye söyledim? Örneğin Alman bir vatandaşla evlenen Türk olabileceği için.
Evet.
Yani bir Alman vatandaşı bu aynı zamanda Türk asıllı da olabilir. Çünkü biliyorsunuz Türk vatandaşlarımız daha sonra bu çifte vatandaşlıkla birlikte Alman vatandaşlığını tercih eden Türk asıllı vatandaşlarımız var. Onlar Alman vatandaşı artık. Bir Türk'le evlendiklerinde bu biraz önce anlatmış olduğum Türk evliliğindeki aile birleşimine değil, Alman vatandaşlarının tabi olduğu aile birleşimi şartlarına tabi.
O nasıl bir
Türk de
şart?
Olsa. Orada da yine aynı şekilde işsizlik parası da alıyor olsa dahi 1400 euro bir geliri olacak. Veya bu geliri başka işsizlik maaşı dışında çalışıyor olabilir. Çalıştığı yerde ki maaşın üstünde %10 ile %20 arası bir artım. Örneğin 1400 euro ise %10 nedir? 140 euro. Artı 140 euro yeni bir kişiye ek yük geleceği için. %10 ile %20 arasında arttırılarak o geliri elde ediyorsa sıkıntı yok. Ama etmiyorsa yine Alman vatandaşları da bu yasaya tabi. Zaten mutlaka onların da oturma, vize, şusu, busuna gerek yok. Çünkü onlar zaten Alman vatandaşı. Yani hani dedik ya çalışma, ikamet bunlar ya da konutu olması bu şartlar Türk vatandaşları için aranıyor. Ama Alman vatandaşına geçmiş ya da Alman vatandaşı için aranmıyor. Çünkü Alman vatandaşının doğrudan doğruya bu şartlar olmaksızın örneğin bir Türk'le evlenmesi durumunda o Türk'ü evlilik yoluyla Alman vatandaşlığını kazandığı için Türk vatandaşı zaten Alman vatandaşı oluyor. Ve Alman yasası da ikamet yasasına göre de bu işlemlere gerek kalmadan aile birleşimi sağlanmış oluyor.
Çocuklarda değişiklik oluyor mu?
Evet.
Yine?
Şimdi evet çocuklarda mesela bizde doğum esası geçerlidir. Yani bir Türk anneden doğan bütün çocuklar Türktür. Mesela Amerika'da toprak esası geçerlidir. Amerikan topraklarında doğan annesi babası hangi ülke vatandaşı olursa olsun Meksikalı olabilir, Türk olabilir, Alman olabilir fark etmez. Eğer Amerikan topraklarında doğum gerçekleşmişse çocuk Amerikan vatandaşıdır. Almanya'da da eğer bir Alman vatandaşıyla evlenmiş ise evlenen kişi de eşten ve ondan olan çocukları da yine babadan dolayı ve evlilikten dolayı Alman vatandaşlığını kazanacakları için
Türkiye'de doğmasının bir farkı yok.
Yani gelip bir Alman vatandaşıyla Türk yasalarına göre evlenmiş olsa bile bir Alman vatandaşı bunu Almanya'daki kendi resmi makamlarına bildirmek kaydıyla yine aynı şekilde çocukları da Alman vatandaşı olarak dünyaya geleceklerdir.
O 16-17 yaş durumu geçerli mi?
Hiç geçerli değil. Şöyle bir şey var. Yalnız bu evlilik dışında daha önceki örneğin Türk vatandaşının daha önceki evliliğinden olan çocukları varsa Onlar maalesef aile birleşimi kapsamına girmiyor. Yani Alman vatandaşıyla evlense bile ne oluyor? Çünkü Alman vatandaşının evlatlığı konumunda olacak.
Anladım.
O takdirde yine bu 16 yaş diğer yaş sınırları o takdirde yine geçerli oluyor. Çünkü Alman vatandaşının kendi çocuğu değil bu.
Evet.
O
yani
yüzden.
Kan bağı olmadığı için. Yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru da geliyoruz. Son olarak aktarmak istedikleriniz varsa onları
şimdi
da
şöyle özellikle önemli olan şu. Almanya'da Türk vatandaşlarının evlenme yoluyla yurt dışına giden vatandaşlarımızın özellikle eşin yerleşim izninin olmasının yanı sıra orada en az ikamet dediğimiz bir şarttan bahsettik ama süresinden bahsetmemiştik.
Evet.
En az 2 yıldır orada ikamet ediyor olması lazım. Yani en az 2 sene bu evlenme ya da işte birleşme, aile birleşmesini yapacak kişilerin orada oturma iznine sahip olması ve 2 seneden beri orada yaşıyor olması gerekiyor. Yani Almanya'da bulunan eşin. Bu Türk de olabilir. Zaten Alman vatandaşında öyle bir şey
yani
yok.
Yani 2 yılı doldurmadan eşini Almanya'ya
aldıramıyor. Eşini ve çocuklarını da aldıramıyor. Yani 2 yıllık mutlaka orada oturmasının olması gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için Sayın Çetin.
Ben de teşekkür ederim.
Gerçekten çok çok önemli bir konuyu aslında bugün konuştuk. Aile birleşimi konusunu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın belki hani biz bilmiyoruz ama en önemli sorunlarından biri
kesinlikle
olabilir. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah sizin anlattıklarınız onlara değerli katkılar sağlamıştır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Aile birleşimi konusunu konuştuk. Aile birleşimi hangi hallerde mümkündür? Türleri nelerdir? Aile birleşiminin şartları nelerdir? Aile birleşimi yoluyla Almanya'ya örneğin göç eden eş orada çalışabilir mi? Hangi şartlarda çalışabilir? Ne kadar süreyle orada kalması gerekir? Ve aile birleşiminden sonra göç eden eş ne gibi haklara sahip olur? Bu gibi konularda kendilerinden bilgi aldık. Çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.